Sosyal medya fetva merkezi. Ülkemizde hurafe dinden güçlü. Soner Yalçın yazdı. Bugün yıl dönümü. Tarih 18 Eylül 1932. Ezan resmi olarak Türkçe okunmaya başlandı. Bu tarihten önce Adana, Şebin Karahisar, Akhisar, Çeşme, Yozgat, Silifke, Menemen, Samsun, Gediz, Vezirköprü, Urla, Görele gibi yerlerde Türkçe ezan okunuyordu. Resmiyet kazandırıldı bu tarihte. Ve bizim yaklaşık 100 yıl önce nur topu gibi bir polemik konumuz oldu. Ezanı Türkçe okumak caiz mi, değil mi? Demokrat Parti 1950'de iktidar olunca 16 Temmuz'da ezanın tekrar Arapça okunmasını yasallaştırdı. Pek bilinmez. Kıbrıs'ta 1954'ten 1966'ya kadar Türkçe ezan okundu. Günümüzde Endonezya, Nijerya, Senegal, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İran gibi kimi ülkeler bazı camilerinde kendi yerel dillerinden ezan okumaktadır. Şöyle istisnalar da var. Afrika'da Fransızca okunması gibi. Keza Avustralya ve Kanada'da bazı camiler topluluk üyelerinin anlaması için ezanın bir kısmını İngilizce okuyor. ABD Kaliforniya Lighthouse Camii veya İngiltere Doğu Londra Camii'nde ezanın tamamını İngilizce okuyor. Mesela Türkçe ezan meselesini tartışmaya açmak değil. Kur'an'da ezan geçmezken İslam neden hep şekilcilikle tanımlanıyor? Aydınlık İslam'ı cehalet elinden kurtarmak lazım. Bize Kur'an Müslümanlığı lazım. Türkiye'de iktidarın ahlak anlayışı gündemden düşmüyor ki bunu dine dayandırmalarına tahammül edemiyorum. İslam, yasaklar zinciri olarak gösteriliyor ve neredeyse her şeye müstehcen damgası vuruluyor. Sadece bu yıl sosyal medya fenomenlerinin başlarına gelenlerden örnekler vereyim. Merve Taşkın, yalnız olanlarla akşam yemeği için 400 bin lira karşılığında buluşma teklifini sosyal medya hesabında paylaşınca ev hapsi verildi. Gizem Bağdaçiçek, platformunda cinsel içerikler paylaşıyor diye emniyete götürüldü. Savcı, bunda ne var diye serbest bıraktı. Yağmur Şimşek'in de başına benzeri geldi. Bora Kılıç ise aynı sebeple tutuklandı. En son senarist Merve Göntem, 4 yıl önce YouTube röportajında kimi genç kızların tüketim yüzünden bedenlerini sattığını söylemişti, adli kontrol şartıyla bırakıldı. Manifest veya Sarin Vomit gibi müzik gruplarının başına gelenleri biliyorsunuz. Bu tür cezalar sosyal medyada insanların hedef gösterilmesi sonucu gerçekleşiyor. Müstehcen kavramını geniş yorumlayan sosyal medya fetva merkezine dönüştü. Ardından ölüm tehditleri geliyor. İzmir'de karakol basıp polislerimizi şehit eden IŞİD sempatizanı 16 yaşındaki çocuk Mustafa Sandal konserini basmayı da planlamıştı. Argümanları temelde aynı. Burası Müslüman ülke. Kendilerini İslam bekçisi sanıyorlar. İslam'ın bunlar tarafından korunmaya ihtiyacı var sanki. 5 aylık bebeği olan, ölüm tehditleri yüzünden sağlığı bozulan senarist Merve Göntem'e yapılan günah değil mi? Her şeye müstehcenlik damgası vurarak, keyfi yorumlarda bulunarak, tarihsel ve dini bağlamdan kopuk yaklaşımlar yaparak, sanat, edebiyat veya ifade özgürlüğü cezalandırılamaz. Yok Gülşen'in kıyafeti, yok Sezen Aksu'nun şarkısı, yok Aleyna Tilki'nin klibi, nerelere geldik? İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1886 yılında, 1923 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Darülfunun'un oyla seçilmiş ilk rektörü. Okulda Terbiye İlmi adlı sosyoloji dersi verdi. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra marif yani eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili oldu. Oğlu Tuna Baltacıoğlu'nun 1946 yılında Mehmet Fuat ile Aşk ve Sümüklü Böcek adlı öykü kitabı yayınladı. Kitap müstehcen bulunarak toplatıldı. Babasının sözleriyle kendini savundu. Müstehcen sözcüğü beni çok sinirlendiren sözcüktür. Günün birinde ben de müstehcen yayın yaptı diye mahkemeye verilmiştim. Biz Türkler tarihin en eski ulusu olduğumuz halde dilimizde bu sözün öz Türkçesi yoktur. Bu bakımdan mutlu olmalıyız. Müstehcen olsa olsa gayri ahlaki demek olabilir. O halde ar ve namus duygularını inciten şeyleri bilirsek müstehceni anlamış oluruz. İnsanın ar ve namus duygularını inciten sanat eserleri hangileridir? İşte size topyekün bir yanıt. Hiçbiri. Konu ister çıplak, ister kapalı, ister ahlak, ister ahlaksız olsun bir sanat eseri müstehcen olamaz. Din ve Hayat gibi nice eserler yazıp şekilciliği eleştiren Baltacıoğlu, yukarıdaki makalesini 1940'ta yazdı. Türkçe bilmeden her konuda ahkam kesiliyor. Araştırma şirketi Areda Survey, geçen yıl halkımızın %21,5'unun Kur'an'ın Türkçe mealini okuduğunu açıkladı. Ki oran hiç inandırıcı gelmiyor bana. Akla, bilime, hoşgörüye, çağdaş değerlere önem veren aydınlık İslam anlayışını öğretemiyoruz. Öyle ya, insanları camiye, ibadete hangi dilde olursa olsun çağırmanın nesi kötü? Devrimci İslam'ı hurafelerle boğmak istiyorlar.